Ayrım 46, 3. İkiz, Ken Follett. Sayfa 566. Barrington tuvalette yanında duran telefonu kaparak kanımcı otelin resepsiyonuna adını kaydettirmiştir dedi. Sesine emredici bir ton katarak ben Profesör Barrington Jones, Regency salonunda düzenlenen genetiko basın toplantısından arıyorum diye ekledi. Doktor Ferrami'yi bekliyoruz, kendisi kaç numaralı odada kalıyordu? Özür dilerim, oda numaralarını bildirmeye yetkimiz yok efendim. Telefondaki kız, sizi ona bağlamamı ister miydiniz diye sorduğu sırada Barrington patlamak üzereydi. Evet, elbette. Önce bir zil çaldı, biraz bekleyince yaşlı bir erkek çıktı telefona. Barrington bir yalan uyduruverdi. Burası çamaşırhane, siparişleriniz hazır, Mr. Blankenship. Ben size çamaşır filan yollamadım. Ah, özür dilerim efendim, kaç numaralı odada kalıyorsunuz? Barrington soluğunu tuttu. 821. Ben 812'yi istemiştim, özür dilerim.
Bir şey değil. Barrington telefonu kapattı. 821 numaralı odada kalıyorlar dedi heyecanla. Bahse girerim, Harvey de oradadır.
Prost basın toplantısı başlamak üzere dedi.
Barrington durakladı. Geç de kalabiliriz.
Ne yapacağına karar veremiyordu. Toplantının açılışına bir saniye bile geç kalmak istemiyordu. Öte yandan Jeannie'nin tasarılarını bozması da gerekiyordu. Bir ara Jim'e dönerek ''Sen Madigan ve Preston'la neden sahnede yerini almıyorsun?'' dedi. ''Harvey'i bulmak, Jeannie Ferrami'yi engellemek için elimden geleni yapacağım.''
''Tamam.'' Barrington Steve'e dik dik baktı. ''Senin güvenlik görevlini de yanıma alsam çok iyi olurdu. Ama Steve'i başıboş bırakamayız ki.''
''Hiç sorun değil efendim.'' dedi koruma. ''Ben onu bir su borusuna kelepçelerim.''
''Mükemmel, öyle yap.''
Barrington da Prost VIP salonuna geri döndüler. Madigan merakla yüzlerine baktı. Bir terslik yok ya beyler dedi.
Prost önemsiz bir güvenlik sorunu Mike dedi. Biz burada bildirimizi sunarken Barrington işleri yoluna koyacaktır.
Madigan'ın içi pek rahat değildi. Güvenlik mi dediniz?
Barrington geçen hafta işine son verdiğim Jeannie Ferrami adında bir kadın şu anda otelde bulunuyor. Aptalca bir numara çevirmesinden korkuyorum. Ben şimdi ona engel olmaya gidiyorum.
Bunun üzerine rahatladı. Öyleyse biz şimdi işimize bakalım. Madigan, Bark ve Proust toplantı salonuna girdiler. Koruma banyo odasından çıktı geldi. Barrington ve o telaş içinde koridoru geçtiler. Düğmeye basarak asansörü çağırdılar. Barrington hem korkuyordu hem içi içini yiyordu. Hiç eylem adamı değildi. Bugüne kadar da olmamıştı. Kolej kurullarında katıldığı kavgaların dışında kavga bilmezdi. İşin ucunda yumruk kavgası olmasını da dedi içinde. 8. kata çıkınca 821 numaralı odaya doğru koştular. Barrington kapıya hızlı hızlı vurdu. İçeriden bir erkek sesi kim o diye seslendi.
Bakım servisi dedi Barrington.
Bizde bir serin yok, teşekkür ederiz efendim.
Banyo odanıza bir göz atmamız gerekiyor lütfen.
Daha sonra gelin.
Bir sorun vardı efendim.
Ben şimdi meşgulüm, bir saat sonra gelin.
Barrington korumaya döndü. Kapıyı tekmeyle kırabilir misin?
Adam çoktan hazırdı ama Barrington'ın hemen arkasında gözüne bir şey ilişince durakladı.
Barrington onun nereye baktığını merak edip de arkasını dönünce alışverişten dönen yaşlıca bir çiftin asansörden çıktığını gördü. Koridorda ağır ağır 821 numaralı odaya doğru yürüyorlardı. Barrington yanlarından geçmelerini bekledi. 830'un tam önünde durdular. Adam alışveriş torbasını yere bırakarak anahtarı aradı. Anahtarı kilide güçlükle soktuktan sonra kapıyı açtı. Sonunda odalarına girip gözden kayboldular. Koruma kapıyı tekmeledi. Kapının ahşabı çatırdayarak paramparça oldu ama açılmadı. İçeriden insanların telaş içinde koşuştukları duyuluyordu. Adam bir tekme daha savurunca kapı ardına kadar açıldı. Koruma balıklama içeri daldı, Barrington da peşinden. Elindeki eski püskü tabancayı üzerlerine doğrultmuş yaşlıca bir zenciyi karşılarında bulunca zınk diye durdular.
''Ellerinizi havaya kaldırın, kapıyı kapayın ve yüzüstü yere yatın, yoksa her ikinizi de gebertirim.'' dedi adam. ''Buraya bu biçimde zorla girdikten sonra Baltimore'da sizi öldürdüğüm için beni mahkum edecek bir jürinin bulunacağını hiç sanmıyorum.''
Barrington ellerini havaya kaldırdı. Birden yatağın üzerinden bir şekil ileriye doğru fırladı. Barrington bir an onun Harvey olduğunu görebildi. Bilekleri birbirine bağlanmıştı. Ağzı da bir tıkaçla sımsıkı kapanmıştı. Yaşlı adam silahı ona doğru çevirdi. Barrington oğluna ateş edileceğini düşünerek dehşete kapıldı. Hayır, yapma diye bağırdı. Yaşlı adam davranmakta bir saniye kadar geç kalınca Harvey bağlı kollarıyla tabancayı sertçe vurarak yere düşürdü. Koruma fırlayarak tabancayı halının üzerinden aldı ve yaşlı adamın üzerine doğrulttu. Barrington tekrar rahat bir nefes aldı. Yaşlı adam ağır ağır ellerini havaya kaldırdı. Koruma oda telefonunu kaldırdı. Otelin güvenlik görevlisi lütfen 821 numaralı odaya gelsin dedi. Burada silahlı bir müşteri var. Barrington odanın içine bir göz attı. Jeannie'den en ufak bir iz yoktu. Jeannie üzerinde beyaz bluz ve siyah etekle asansörden çıktı. Oda servisine ısmarladığı çay tepsisi elindeydi. Kalbi bir davul gibi küt küt atıyordu. Garson kızlar gibi ağır ağır ve neşeli adımlarla Regency salonuna girdi. Küçük lobide masaların arkasında önlerinde birer kontrol listesi iki kadın oturuyordu. Bir güvenlik görevlisi yanlarında dikilmiş onlarla çene çalıyordu. Büyük olasılıkla hiç kimsenin davetsiz içeri girebileceği düşünülemezdi. Ama elinde tepsiyle gelen bir garson kıza bir şey sormayacaklarına Jeannie bahse girebilirdi. İç kapıya doğru yönelirken güvenlik görevlisine gülümsemek için kendini zorladı.
''Hey, nereye gidiyorsun?''
Jeannie kapıya doğru döndü. Oradakilerin bol bol kahveleri de var, içecekleri de.
Ama bu Yasemin çayı özel olarak ısmarlandı.
Kim için?
Birden aklına geldi.
Senatör Proust için.
Bir yandan da senatörün içeride olması için dua ediyor.
Pekala, girebilirsin.
Jeannie tekrar gülümsedi, kapıyı açtı ve toplantı salonuna girdi. En uçta yüksekçe bir platform üzerindeki masanın gerisinde üç takım elbiseli adam oturuyordu. Önlerinde bir yığın satışla ilgili yasal belge duruyordu. İçlerinden biri son derece resmi bir dil ve ağdalı bir sesle konuşma yapıyordu. Karşısında not defterli, portatif televizyon kameralı, ses kayıt aygıtlı 40 kadar kişi onu dinliyordu. Jeannie ön tarafa doğru yürüdü. Yüksekçe platformun yanında markalı gözlükleri olan siyah tayyörlü bir kadın duruyordu. Yakasındaki rozette Karen Beamish basın sorumlusu yazısı okunmaktaydı. Jeannie'nin daha önce gördüğü perde arkasını düzenleyen tanıtımcıydı. Kadın büyük bir merakla Jeannie'ye baktı. Birilerinin oda servisinden bir şeyler ısmarlamış olabileceğini düşünerek onu engellemeye kalkışmadı. Zaten Jeannie'nin niyeti de oydu. Adamların önlerinde duran kartlarda adları yazılıydı. Sağdaki senatör Proust'tu, onu tanımıştı. Soldaki ise Preston Burke'tı. Ortadaki konuşmayı yapan Michael Madigan'dı. Yavan bir tonla genetik o sadece heyecan verici bir biyoteknoloji şirketi değildir diyordu. Jeannie gülerek tepsiyi tam adamın önüne bıraktı. Adam tatlı tatlı baktı ama biraz şaşırmıştı, konuşmasını kesti. Jeannie birden dinleyicilere dönerek sizlere çok özel bir bildirim var dedi. Sol kolu lavabonun atık borusuna kelepçelenmiş olan Steve banyo odasında yerde oturuyordu. Hem öfkeli hem umarsız bir durumdaydı. Vaktinin dolmasına birkaç saniye kala Barrington onu keşfetmişti. Şimdi de Jeannie'yi arıyordu ve onu bulursa tüm tasarılarını alt üst edebilirdi. Jeannie'yi uyarmak için buradan sıvışmalıydı. Atık borusu tam üst ucunda banyo lavabosunun pis su kanalına bağlıydı. Bir deve boyuna dönüştükten sonra da duvarın içinde kayboluyordu. Vücudunu iyice bükerek ayağını borunun üzerine yerleştirdi. Sonra da vücudunu geri çekerek bir tekme savurunca bütün sıhhi tesisat sarsıldı. Bir kez daha tekmeleyince artık borusunun duvara girdiği yedek sıvalar dağılmaya başladı. Peş peşe birkaç kez daha tekmeledikten sonra sıva olduğu gibi döküldü ama boru bana mısın demiyordu. Fena halde bozulmuştu. Borunun lavaboya bağlantı yerini yakından görebilmek için eğildi baktı. Mafsala gücü yetebilirdi belki. Boruyu her iki eliyle kavrayarak deli gibi sallamaya başladı. Her şey zangır zangır sarsılıyor ama hiçbir şey olmuyordu. Deve boynunu yakından inceledi. Deve boynunun tam üzerinde boruyu saran yamru yumru olmuş bir halka vardı. Tesisatçılar deve boynunu yerinden çıkarmak için onu çevirerek açarlardı. Ne var ki bu işi alet kullanarak yaparlardı. Sol eliyle halka gibi şeye yapıştı ve sımsıkı kavrayarak çevirmeye çalıştı. Ama parmakları kayınca parmak eklemleri fena halde acıdı. Lavabonun altına eliyle vurdu. Lavabo bir çeşit yapay mermerdendi ama çok sağlamdı. Borunun atık su borusuyla bağlantı yerine bir kez daha baktı. Eğer contayı parçalayabilirse boruyu yerinden çıkarabilecekti. Sonra da kelepçeyi borunun ucundan kolayca sıyırarak buradan kaçmayı başarabilirdi. Pozisyonunu değiştirdi ve tekrar tekmelemeye başladı. Jeannie,
23 yıl önce Genetiko şirketi hiçbir şeyden kuşkulanmayan, 8 Amerikalı kadın üzerinde yasal olmayan sorumsuzca deneyler yapmaktaydı dedi.
Gene rahatça konuşamıyor, sesini ayarlamakta zorluk çekiyordu, hızlı hızlı nefes alıyordu.
Kadınların hepsi de kara subaylarının eşleriydi.
Bir yandan da dinleyicilerin arasında Steve'i arıyordu ama onu göremiyordu. Nerede kalmıştı Tanrı'nın cezası? Burada olmalıydı, o da bir kanıttı çünkü.
Karen B'miş çatlak bir sese, bu bir özel toplantıdır, lütfen derhal burayı terk edin dedi.
Gene onu işitmezlikten geldi.
Kadınlar doğurganlık kazanabilmek için hormon tedavisi amacıyla Genetiko'nun Philadelphia'daki kliniğine gidiyorlardı.
Öfkesini dizginlemeye gerek görmeden,
bu kadınlar izinleri alınmadan tamamen yabancı insanlardan alınmış embriyolarla gebe bırakıldılar dedi.
Toplu halde oturan gazetecilerden bir uğultu yükseldi. Gene hemen anladı, gazetecilerin ilgisini çekebilmişti. Sesini daha da yükselterek,
sorumlu bir bilim adamı olması beklenen Preston Bark dedi. Yapay döl üretme işinin öncülüğünü üstlenmeyi kafasına koymuş olmalı ki aynı embriyoyu 8 kere bölerek 8 tek yumurta embriyosu üretmeyi başardı ve onları hiçbir şeyden haberi olmayan 8 kadının döl yatağına yerleştirdi.
Gene Mitch Delaware'in arkalarda bir yerde oturduğunu birden fark etti. Yüzünde neşeli bir ifadeyle onu seyrediyordu. Ama Barrington hala ortalıkta görünmüyordu. İşte bu çok şaşırtıcıydı. İnsan endişeleniyordu da. Platformda oturan Preston Bark ayağa kalkarak konuşmak gereğini duydu.
Bayanlar ve baylar, bunun için sizden özür dilerim. Böyle bir olay olabileceği yolunda önceden uyarılmıştık zaten.
Gene buna karşın konuşmasını sürdürdü.
Bu rezillik 23 yıldan beri bir sır olmaktan kurtulamadı. Bu suçu işleyenler, yani Preston Bark, Senatör Proust ve Profesör Barrington Jones, olayı kamuoyundan saklamak için her şeyi göze aldılar. Bunu da kendi acı deneyimlerimden biliyorum.
Karen B'miş telefonu açmış konuşuyordu. Gene onun buraya derhal bir güvenlik görevlisi yollayın lütfen dediğini duydu.
Gene'nin elindeki tepsinin altında kendisinin kaleme aldığı, Lisa'nın da fotokopisini çıkardığı bir deste basın bildirisi vardı. Tüm ayrıntılar işte bu bildiride yazılı dedi ve konuşmasını sürdürürken bir yandan da bildirileri muhabirlere dağıtmaya başladı. Sözüne ettiğim o 8 yabancı embriyo büyüdü ve dünyaya geldi. 7'si bugün hayattalar. Bunun böyle olduğunu anlayacaksınız çünkü hepsi de tıpatıp birbirinin aynı.
Gazetecileri ikna ettiğini yüzlerinden okuyabiliyordu. Platforma şöyle bir bakınca Proust'un yüzünün allak bullak olduğunu gördü. Preston Bark utancından yerin dibine geçmişti sanki. Tam o sırada Mr. Oliver'ın yanında Harvey olduğu halde içeri girmesi gerekiyordu. Ancak o zaman herkes onu Steve'e ya da olmazsa George Dassault'a benzediğini anlamış olabilirdi. Ama geleceklerine ilişkin ortada en ufak bir belirti yoktu.
Gene konuşmasını sürdürdü. Görseniz tek yumurta ikizleri sanırsınız ama gerçekte tek yumurta DNA'larıdır onlar. 8 ayrı anne dünyayı getirmiştir onları. Benim konum ikizler üzerine inceleme yapmaktır. Değişik annelerden dünyaya gelmiş ikizler olayı beni o kadar şaşırttı ki bu yüz kızartıcı olayı incelemeye başladım.
Salonun arka kapısı birden açılıverdi. Yapay döllerden birini görmek umuduyla Gene başını o tarafa doğru çevirdi. Ama içeri dalan Barrington'dı. Koşmaktan nefes nefese kalmıştı sanki.
Bayanlar ve baylar dedi Barrington, bu hanım sinir hastası olduğu için geçenlerde işinden atıldı. Genetiko'nun finanse ettiği bir proje üzerinde araştırmacı olarak çalışıyordu. Şu anda şirkete olan hıncı bundan. Otelin güvenlik görevlisi bir başka katta suç ortaklarından birini az önce tutuklamış bulunuyor. Bu kişi polis marifetiyle otelden uzaklaştırılırken lütfen bize bir süre daha katlanın. Bir aradan sonra basın toplantısına kaldığı yerden devam edebiliriz.
Gene işte şimdi ayvayı yemişti. Mr. Oliver ile Harvey nerede kalmışlardı?
Steve'in başına bir şey mi gelmişti?
Kanıt olmadan konuşmasının da bildirinin de hiçbir anlamı yoktu. Şurada topu topu birkaç saniyesi kalmıştı. Çok ters giden bir şey vardı demek. Barrington planını her nasılsa bozmuştu.
Resmi üniformalı bir güvenlik görevlisi uzun adımlarla salona girdi ve Barrington'la bir şeyler konuştu.
Gene büyük bir umarsızlık içinde Michael Madigan'a döndü. Adamın yüzünden düşen bin parça oluyordu. Gene adamın yolunda giden işine burnunu sokanlardan, nefret edenlerden olduğunu tahmin edebiliyordu. Gene de bir denemeliydi.
Görüyorum ki satışla ilgili tüm evrak önünüzde duruyor Mr. Madigan dedi. Onları imzalamadan önce şu anlatılanları bir kez daha soruşturmanız gerektiğini düşünmüyor musunuz? Haklı olduğum takdirde o 8 annenin hakkınızda açacağı tazminat davasının size kaça patlayacağını hesap edebiliyor musunuz?
Madigan yumuşak bir sesle, olur olmaz kişilerin iddialarına dayanarak iş kararları vermek gibi bir adetim yoktur dedi.
Gazeteciler kahkahayı basınca Barrington'ın kendinden emin yüz ifadesi daha da belirginleşmişti. O sırada güvenlik görevlisi Jeannie'ye doğru yaklaştı. Jeannie dinleyicilere dönerek, size kanıt olarak yapay döllerden iki ya da üçünü gösterebileceğimi umuyordum ama bir türlü görünmediler dedi.
Muhabirler gene gülmeye başlayınca Jeannie çok komik bir durumda kaldığını fark etti. Her şey sona ermiş, kaybetmişti.
Güvenlik görevlisi kolundan kavrayarak onu kapıya doğru iteledi. Onunla kolayca başa çıkabilirdi ama bir yararı olmazdı ki.
Barrington'ın yanından geçerken onun güldüğünü gördü. Neredeyse ağlayacaktı ama gözyaşlarını tutmasını bildi. Başını yukarıya doğru kaldırarak cehenneme kadar yolum var dedi içinden. Bir gün haklı olduğumu göreceksin.
Arkasından Karen Beamish'in, Mr. Madigan sizce sakıncası yoksa konuşmanıza kaldığınız yerden devam eder misiniz dediğini işitti.
Jeannie ile güvenlik görevlisi tam kapıya vardıklarında kapı açıldı ve Lisa içeri girdi. Lisa'nın tam arkasında yapay döllerden birini görünce Jeannie'nin ağzı bir karış açık kaldı. Bu George Dassault olmalıydı demek gelmişti. Ama bir tane yetmezdi. Söylediklerini kanıtlamak için ona iki tane gerekiyordu. Şu Steve bir ortaya çıksa ya da Harvey ile Mr. Oliver. Tam o sırada ikinci bir yapay dölün içeri girdiğini görünce sevincinden uçacak gibi oldu. Bu Henry King olmalıydı. Güvenlik görevlisini silkip atarak bakın diye bağırdı, buraya bakın.
Jeannie bunları söylerken üçüncü bir yapay döl daha içeri girdi. Siyah saçlarından bunun da Wayne Statner olduğu belliydi.
Görüyorsunuz diye bağırdı Jeannie. İşte buradalar. Hepsi birbirinin tıpatıp benzeri.
Bütün kameralar platformdan yavaş yavaş ayrılarak yeni gelenlerin üzerine doğru yöneldi. Fotoğrafçılar olayı bir an önce görüntülemeye başlarken flaşlar çakıp duruyordu. Jeannie gazetecilere dönerek bir zafer kazanmış olmanın gururuyla ''Size söylemiştim'' dedi. ''Şimdi bunlara annelerini babalarını sorun. Onlar 300 değiller. Anneleri bugüne kadar birbiriyle hiç karşılaşmadılar bile. Sorun onlara, haydi sorun.''
Kendini aşırı heyecana kaptırdığını fark edince sakinleşmeye çalıştı ama kolay mı? O kadar mutluydu ki.
Birkaç muhabir ötekilerin yanından fırlayarak bir an önce yapay döllere sorular yöneltmek için yanlarına yaklaştı.
Güvenlik görevlisi gene Jeannie'nin kolunu kavramıştı ama kalabalığın içinde onu alıp bir türlü uzaklaştıramıyordu.
Jeannie muhabirlerin uğultusunu bastırabilmek için Barrington'ın uzaktan sesini yükselttiğini işitti.
Bayanlar ve baylar lütfen dikkat!
Kızgın bir sesle başlattığı konuşmasını hırçınca bitirebildi.
İzin verirseniz basın toplantısına devam etmek istiyoruz.
Boşunaydı. Paket açılıp içinden gerçek bir haber çıkınca gazetecilerin o konuşmalara karınları toktu. Bir ara Senatör Proust'un hiç belli etmeden salondan sıvıştığı Jeannie'nin gözünden kaçmadı. Bir genç mikrofonu ona doğru yaklaştırarak bu deneyimleri nasıl kazandınız diye sordu.
Jeannie mikrofona iyice yaklaşarak adım Dr. Jean Ferrami, Johns Falls Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde bilimsel araştırmacı olarak çalışıyorum dedi. Çalışmalarım sırasında aslında akraba olmayan ama tek yumurta ikizleri oldukları anlaşılan bir grup insanla karşılaştım ve onları incelemeye başladım. Ama gerçeği ortaya çıkarmama engel olabilmek için Barrington Jones işime son vermek zorunda kaldı. Buna karşın bu yapay döllerin genetiko tarafından yönlendirilen bir askeri deneyin sonucu olduğunu keşfettim.
Bir yandan da salonun içine göz atıyordu.
Nerede kalmıştı Steve?
46. ayrımın sonu. Sayfa 577.